Ayrım 14, sayfa 85. Kültür ve toplum, kültür endüstrisi. Eleştirel kuram, kültürü toplumun çekip çıkarılabilen özel bir alanı olarak görmez. Fakat insani gayretlerin daha yüksek bir alanı olarak kültürün beşeri varoluşun daha aşağı bir veçesi olarak maddi varlığın karşısına konulmasını da eleştirir. Kültür, toplum olmadan tek başına bir şey ifade etmez. O daima toplumsal olarak aktarılır ve toplumun eksikliğini paylaşır. Walter Benjamin bu anlayışı ünlü bir cümlesinde şöyle formüle eder. Kültüre dair hiçbir belge yoktur ki aynı zamanda barbarlığın da belgesi olmasın. Kültürü somut yaşam ve çalışma şartlarının tefekkür ve coşkunluk şeklinde ortaya çıkan manevi bir alanı olarak kavramak, eleştirel kurama göre gerçek toplumsal ilişkilerin saptırılmasından başka bir şey değildir. Toplumun gelişmesinde olduğu gibi eleştirel kuram kültür analizinde de liberal ve postliberal safha ayrımı yapar. Ekonomik değişiklikler üst yapı alanını da değiştirir. Yüksek burjuvazi döneminin sanatsal üretime tinsel alan (parantez kültür) ile maddi alanın (parantez medeniyet) ayrımlaşması ile belirginlik kazanmıştır. Yüksek burjuvazi döneminin kültürü, gerçekte söz konusu ideallere burjuva toplumunda uyulmazken, sadece bu dönemde özgürlük ve adalet gibi burjuva düşüncelerine tahammül edildiği için müspet bir şekilde değerlendirilmektedir. Burjuva sanatı, toplumdaki eşitsizlikleri gizlediği için ideolojik bir karaktere sahiptir. Fakat aynı zamanda en azından sanat alanında burjuva ideallerini savunduğu için ütopik bir şey olarak da görülmüştür. Sanat eserleri sadece bireysel yaratıcılığı temsil eden çalışmalar değildir. Çoğu zaman gizli de olsa nesnel toplumsal eğilimleri temsil ederler. Eleştirel kuram diyalektik düşünceye önemli bir yer verdiğinden, yani her nesnenin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını değerlendirdiğinden, bu diyalektik yaklaşım sanat eserlerinin incelenmesine de tatbik edilmiştir. Buna göre sanat sadece toplumsal eğilimlerin bir yansıması değildir, aynı zamanda statükonun bir yanına dikkat çekerek başka bir topluma duyulan özlemi dile getirir. Sanatın mevcut ilişkileri eleştirdiği noktada kurtarıcı unsurlar görünür hale gelir. Fakat sanatın her biçimi bu tür negatif unsurlar içermez. Postliberal dönem kültürün bir kitle kültürüne dönüşmesi, endüstriyel bir şekilde üretilmesi, parantez, kültür endüstrisi, tüketicilerin uyarlanması ve entegre edilmesi, ve aynı zamanda sadece kısıtlı sayıda eğitimli insan için anlaşılabilir olan ezoterik ve avantgard bir sanatın ortaya çıkmasıyla belirginlik kazanmıştır. Kitle kültüründe eleştirel kurama göre başka bir topluma gönderme yapan ütopik unsurlar silinmiştir. Kültür, örneğin siyasi iktidarın aracı haline gelmiştir. Adorno, kitle kültürünü kitlelerin bilincinin manipüle edilmesi ve statikonun inşası olarak değerlendirir. Müzik, edebiyat eserleri ve bunun gibi estetik ürünlerin analizinde Adorno, Marksist kavramları kullanır ve postliberal dönemin estetik anlayışını ve üretimini ekonominin ihtiyaçlarına tabi görür. Kültür alanı tamamen kapitalistleşmiştir. Marksist meta kategorisini kültür ürünlerine uygular. Artık söz gelimi müziğin üretiminde ve kavranışında içsel estetik kabiliyetler değil, pazarlama ve sürüm ön plandadır. Herhangi bir ürün gibi kültür ürünleri de birer meta haline geldiğinde onların estetik değeri azalır. Piyasa mantığında sadece satılan şey varlığını korur. Topluma eleştirel bakan şeyler ya kültür endüstrisinin baskılarına boyun eğmek zorunda kalır ya da işitilmemek, görülmemek veya yayınlanmamak durumuyla karşılaşır. Endüstriyel olarak üretilen kültürde özellikle iki nokta eleştirilmiştir. Bir, topluma uyum. Kitle kültürü ürünleri insanları kötü bir gerçeklikle, bu gerçekliği değişmez ve çok güçlü göstererek gerçekçi olmayan kaçışları bir imkan olarak sunarak ve mutluluğu bir rastlantı şeklinde yansıtarak uzlaşmaya yönlendirir. Kültür endüstrisi insanların umut duygularını canlandırıp dünyayı kabul edilebilecek bir düzen içinde göstererek sahte bir memnuniyet vücuda getirir ve bu da insanları kandırır. Kültür endüstrisinin tüm etkisi bir aydınlanma karşıtlığıdır. Bir başka deyişle, aydınlanma, doğanın artan bir şekilde teknik hakimiyet altına alınması, kitlenin kandırılması ve bilinçlerin zincirlenmesinin aracı haline gelir. Aydınlanma otonom, bağımsız, bilinçli olarak yargıda bulunabilen ve karar verebilen bireylerin oluşumunu engeller. Fakat bunlar sadece reşit olanlarda elde edilebilecek ve gelişebilecek olan demokratik toplumun şartlarıydılar. Parantez Adorno 1979, sayfa 69. 2. Kültürün endüstriyel olarak üretimi. Sanat üretiminin merkezi unsuru artık tek ve değiştirilemez olan sanat eseri değil, kitle üretimi ve çok sayıdaki sürümdür. Eleştirel kuram kitle kültüründe artık sanatsal içeriğin ve biçimin önemli olmadığını, sadece kârın öne çıktığını savunur. Adorno'ya göre kültür endüstrisi koşullarına ters gelebileceği ve içerik ve biçim olarak radikal bir şekilde negatif olabileceği için sadece avantgard sanat özgürleştirici ve eleştirel bir işlev üstlenebilir. Bu görüş Adorno'yu elit bir kültür anlayışının temsilciliğini yapmaya götürür. Eleştirel olarak ifade edilmesi gereken bir başka husus, eleştirel kuramın kültür endüstrisi tarafından manipüle edilen insani bilinçten yola çıkmış olmasıdır. Fakat insanların kültürel ürünlerle esasen fantastik bir biçimde iştigal ettiği ve egemen ideolojilerin halkta düşük bir düzeyde karşılık bulduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. İnsan hiçbir şekilde egemen ideolojilerce mevcut düzene uyum sağlamaları için medya ve kültür aracılığıyla doldurulan ve aptallaştırılan birer huni olarak görünemez. Ekonomi ve kültür üretimi tek boyutlu bir ilişki içerisinde değerlendirilemez. Zira birer meta haline getirilen kültür ürünleri çelişkili sonuçlara kapı aralayabilir. Kültür karşıtı akımlar her zaman sanatın meta haline gelmesinin sınırlarını gösterir ve aynı zamanda eleştiri ve muhalefetin kültür endüstrisi şartlarında da mümkün olduğuna işaret eder. Fakat endüstri bu tür hareketleri ele geçirdiğinde, kültür karşıtı akımlar da hızlı bir biçimde ticarileşerek ana akım haline gelebilirler. Alıştırma. Kültür endüstrisinin punk veya hip hop müziği üzerindeki etkisini ve sınırlarını gösteriniz. Mübadele ilkesi ve şeyleşme. Geç kapitalizmde toplum ve birey. Eleştirel kuram toplumu daima bir bütün olarak değerlendirir. Toplumun bütün parçaları birbirine bağımlıdır ve toplamda toplumun bütünselliğini meydana getirirler. Toplum tarafından belirlenmemiş hiçbir toplumsal olgu yoktur. Toplum ve birey münasebeti de karşılıklı olup tek boyutlu olarak ele alınamaz. Ne toplum bireysiz telakki edilebilir, ne de birey toplumsuz. İnsan yaşamı zorunlu olarak birlikte yaşamaya dayanır. İnsan diğerlerinden bağımsız olarak var olamaz, tersine başkalarına bağımlıdır ve başkaları tarafından belirlenir. Birey öncelikle bir insanoğludur. Bağımsız davranışta bulunan bir varlıktan önce, başkalarını hesaba katarak davranan bir bireydir. Kendini belirleyen bir varlıktan önce, içerisinde yaşadığı ilişkilerin özüdür. Parantez Adorno. Dünyaya biyolojik bir öz olarak gelmemize rağmen, parantez, vücudun doğası gereği ölene kadar da öyle kalırız, derhal toplumsal ilişkilere dahil oluruz. İnsan doğumundan önce belirlenmiş ve insani eylemin ürünü olan bir dünya içerisine doğar. Kendi hakkında bir fikir edinmeden önce, aile örneğinde olduğu gibi, belirli bir toplumsal bağlam içerisinde büyür. Yukarıdaki alıntının dile getirdiği husus, toplumun bireyden önce geldiğidir. İnsan ilk olarak toplumsallaşma sürecine katılır. Bu, toplumsal beklentiler ile baş etmeyi başarabilen ve kendi bilincine sahip bir kişiliğin, çevre ile karşılıklı bağımlılık ilişki içerisinde oluşma sürecinden geçmesi demektir. Bu süreç hem bireyleşme hem de toplumsallaşma sürecidir. Yani birey görece bağımsız olarak ortaya çıkar ve aynı zamanda giderek artan bir şekilde toplumsal ilişkilere bağlanır. Toplumsallaşma bireyin ve toplumun karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir süreçtir. Eleştirel kuram, bireyin burjuva toplumunun bir ürünü olarak kavranışının nasıl ortaya çıktığını gösterir. Liberalizm, 19. yüzyıl burjuva toplumunun kendisini ifade ettiği bir toplumsal dünya görüşüydü. Liberalizmin en önemli nitelikleri şu şekilde sıralanabilir. 1. Siyasi olarak örgütlenmiş devletin, ekonomik ve piyasa şartlarına uygun olarak örgütlenmiş toplumdan ayrılması. 2. Üretim araçlarının mülkiyetine, serbest emeğe ve değişim prensibine dayanan ekonomik bir toplum. 3. Güçler ayrılığına, temsil sistemine ve kanun önünde tüm vatandaşların biçimsel eşitliğine dayanan siyasi bir yönetim. 4. Değeri ırka, cinsiyete, dine vesaire dayanmayan, sadece başarıları ile ölçülebilen, toplumun en önemli parçası olarak görülen otonom birey. Burjuva toplumunun düşünce biçimi olarak idealist felsefe bireyi, düşünüyorum, öyleyse varım, parantez, Descartes, cümlesiyle temayüz eden otonom bir varlık olarak telakki etmiştir. İnsan, toplumu oluşturan bağımsız bir öz olarak görünmektedir. Öznenin burjuva bakış açısıyla ortaya çıkan bu tanımının maskesi, kapitalist toplumun Marksist analiziyle indirilmiş ve ideolojik veçhesi ortaya çıkarılmıştır. Bir münasebetten bahsedildiği zaman Adorno, kapitalist toplum için merkezi bir noktaya göndermede bulunur. Meta değişimi. Genel öncül, kapitalist toplumda hiç kimsenin mübadele değerine boyun eğmekten kurtulamadığıdır. Tüm münasebetler, herkesin değişim kanununa tabi olmasını zorunlu kılar. Mahvolmak istememeleri, bir fayda motifi tarafından subjektif olarak yönlendirilip yönlendirilmediklerini, önemsemediklerini gösterir. Parantez Adorno. Toplumsal mübadele aynı zamanda, Marx'ta olduğu gibi, bir sınıf toplumu için karakteristik olan, toplumsallaşmanın karşıtlıklar ve çatışmalar ile gerçekleşmesinin temel sebebidir. Fakat Marx tarafından eleştirilen liberalizm 20. yüzyılda artan bir biçimde postliberal, totaliter, geç kapitalist toplum tarafından çözülmüştür. Eleştirel kuramcıların değerlendirilmesi bu şekildedir. Liberal özellikler sadece bilinç içeriklerinde, bazı kültürel alanlarda ve burjuva toplumunun bazı siyasi kurumlarında ortaya çıkmaktadır. Parantez, örneğin sanatın otonomisi veya formal hukuki yönetim gibi. Geç kapitalizm ideal tipik özgür ve rekabetçi girişimlerle sembolize edilen klasik kapitalizm tipinin çözüldüğü ve devletin artan bir biçimde ekonomiye fonksiyonel müdahalelerde bulunduğunu imler. Alman faşizmi bu açıdan siyasi araçların ekonominin tekelci, kapitalist yapısına totaliter bir biçimde uyarlanması olarak görülür. Bu gelişme, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Bir yandan, faşizm tarafından totaliter bir siyasi form olarak teşkil edilen tekelci kapitalizm olarak görülmüştür. Bu, ekonominin belirleyiciliği iddiasının farklı tarihsel şartlarda da geçerli olduğunu kabul etmek demektir. Öte yandan, devlet kapitalizmi kavramı özel kapitalist sistemin devamı olarak ortaya konmuştur. Devlet, kapitalistlerin merkezi işlevini devralır ve piyasa, güçlü bir bürokrasi tarafından idare edilen planlı bir sistem tarafından yönlendirilir. Eleştirel kuramın çekirdek halkası, devlet kapitalizmi kuramını, faşizmin ve Stalinizmin devlet kapitalizminin totaliter bir biçimi olarak yorumlamıştır. Amerikan kitle kültüründen edinilen tecrübeler, eleştirel kuramcıları demokratik toplumlarda da otonom bireyin zararsız hale getirilmesi ve bilincinin verili toplumsal ilişkilere entegre edilmesiyle totaliter eğilimlerin görünür hale gelebileceği düşüncesine ulaştırmıştır. Bu yorum 2. Dünya Savaşı ile daha da güçlenmiş ve postliberal toplumların bir özelliği olarak kabul edilmiştir. 50'li ve 60'lı yıllarda eleştirel kuramın toplum anlayışı iki temel kuramsal boyuta sahipti. Bir taraftan Marksist yapancılaşma ve şeyleşme kuramı, diğer taraftan Weber'in rasyonelleşme kuramı öne çıkmaktaydı. Şeyleşme, kapitalist ilişkiler içerisinde toplumsal ilişkilerinde metalaşması, bireylerin birbirlerini amaca götürecek bir araç olarak görmeleri ve beşeri ilişkilerin giderek para ilişkileri haline gelmesi sonucu insanların şeyleşmesi demektir. Bir şişe süt satın alır gibi, seks, oda temizliği, ruhsal yardım, gözetleme vesaire gibi şeyler için insan satın alabilirim. Parantez, Max Weber'in rasyonelleşme ve bürokratikleşme kuramı ilerleyen sayfalarda ele alınacaktır. Her iki kuramın kombinasyonu, tamamen entegre edilmiş, yönetilen dünya kavramı ile dile getirilen, ziyadesiyle kapalı bir toplum resmi ortaya çıkarmıştır. Max Weber'in dünyanın rasyonelleşmesi tezi, anonim iktidara dayanan toplum ve tüm yaşam alanlarının artan bir biçimde kapitalistleşmesi iddialarıyla birlikte ele alınır. Yönetilen dünyada bireyler, otonomilerinden yoksun ve bürokrasi, ekonomi ve bilim tarafından baskı altındadırlar. Bu tasavvurlara negatif tarih felsefesinin gelişimi eşlik eder. 1947 yılında yayınlanan Aydınlanmanın Diyalektiği isimli eserlerinde Horkheim ve Adorno aklın tarih boyunca artan biçimde iktidar aracı haline getirildiği iddiasından yola çıkan bir tarih anlayışı geliştirdiler. Yazarlar, İnsanların doğa ile ilişkilerini değerlendirdikten sonra, insanoğlunun tarih boyunca doğayı bir baskı ve sömürü nesnesi olarak telakki ettiğini yazdılar. Bazı kültürlerde doğa, korunan ve saklanan bir şey olarak idrak edilirken, aydınlanma ile birlikte bir iktidar, kullanım ve sömürü nesnesi haline geldi. Doğa bilimlerinin yükselişi doğanın nesnelleşme sürecini ifade eder. Doğa parçalanır, ölçülür ve insana tabi kılınır. İnsanın iktidardan ve zorlamalardan kurtuluşunu bayrağına yazan aydınlanma, doğayı yavaş yavaş insani hedeflere tabi kılmıştır. Fakat artık insanın kendisi de doğadır. Adorno ve Horkheimer, insanın doğaya hükmetme tutkusunun, beşeri bedenleri disipline etme tedbirleriyle bizzat insanı da hapsettiğini vurguladılar. İnsanın bedeni ve psikolojisi yalın bir araç haline geldi. İnsanın doğaya uyguladığı şiddet, insanın kendi içsel doğasına da uygulanır. Bu sürecin sonunda, aydınlanma tarafından eleştirel merci olarak görülen, aklın iktidardan ayırt edilemeyeceği ve insanın doğaya hükmetme sevdası sonucunda kendisini de dışsal güçlere tabi kıldığı ortaya çıkmıştır. Alıştırma. Modern toplumdaki ekolojik problemleri aydınlanmanın diyalektiği bağlamında yorumlayınız. Aydınlanma süreci ile bilim ve tekniğin yaygınlaşması yazarlar tarafından ilerleme olarak değil, giderek yoğunlaşan bir çöküş olarak değerlendirilmiştir. Onlara göre tinin ve aklın doğa üzerindeki hakimiyeti giderek daha çelişkili bir hal almaktadır. Enstrümantal verimlilik ve kabiliyet artarken insan psikolojisi deforme edilir. Bu, 20. yüzyılın korkutucu iktidar sistemlerini mümkün kılmıştır. Siyasi iktidarın faşizmde totaliterleşmesi, bireyin sakatlanması ve insanların kitle kültürü ve siyasi propaganda ile tek biçimli hale getirilmesi bunun işaretleridir. Horkheimer ve Adorno sonuç olarak kötümser bir tarihsel tespit yaparlar. Bilim ve tekniğin zaferiyle başlayan aydınlanma süreci ilerlemeyi garanti etmemekle beraber insanın zararına olabilir ve bir baskı aracı haline gelebilir. Eleştirel kuram zamanla toplum ve tarih kavrayışı hakkında ampirik analizlerle bireylerin felaketini öngören ve ilişkilerin gücü karşısında eleştiriyi ve toplumun değiştirilmesini imkansız olarak addeden eleştirel bir toplum kuramı geliştirdi. 60'lı yılların sonunda öğrenci hareketleriyle birlikte eleştirel kuramcıların yazıları tekrar gündeme geldi. Fakat daha iyi bir toplum talebi doğrultusunda bir savaş aracı olarak bu yazıları kullanan ve teorisyen kahramanlarını bekleyen protestocu öğrenciler, eleştirel kuramcılar tarafından hayal kırıklığına uğratıldılar. Eleştirel kuramcılar, kendileri için devrimsel bir durumun söz konusu olmadığını ve öğrenci aktivizmini daha iyi bir toplumun hazırlayıcısı olarak görmediklerini söyleyerek, öğrenci hareketleriyle aralarına mesafe koydular. Bunun haricinde kuramsal analizler ve pratik değişiklikler ayrımında ısrar ettiler ve kuramsal çalışmalarının sokak savaşlarında basitleştirilerek kullanılmasına karşı çıktılar. Özet olarak eleştirel kuramın sosyolojinin birçok alanını etkilediği söylenebilir. Kuramsal olarak yönlendirilen interdisipliner araştırma programları birçok benzerleri için bir numuneydi. Pozitivizm ve ampirizm eleştirisi ve eleştirel bir toplumsal araştırma perspektifi sosyolojideki niceliksel araştırmaları etkiledi. Psikoanalitiği Marksizm ile birleştirme çabası, eleştirel bir birey anlayışı ile eleştirel bir toplum anlayışı arasında bağlantı kurulmasına sebep oldu. Genel olarak kuramsal stratejileri, toplumu en ufak parçalarına kadar analiz etmek, somut toplumsal durumları ve olguları kavramak, başarılı olarak nitelendirilebilir. Bu stratejiyi bugün de birçok ünlü sosyolog takip etmektedir. Buna bir örnek olarak nesnel hermenötiği kullanan Kuvermann gösterilebilir. Fakat eleştirel kuram sonraki dönemde somut sosyolojik problemlerden negatif bir felsefeye ve hermetik bir toplum yorumuna evrilmiştir.